Madem ki bütün bunları görüyor ve biliyorsunuz, o halde Allah'tan başka bir otoriteyi de tanımamalısınız. Kainatta ondan başka bir otorite olmadığı gibi, sizin üzerinizde de ondan başka bir otorite olmamalıdır. Bütün hayvanatı, canlı cansız her şeyi sizin için yarattı, size boyun eğdirdi. Develere biniyorsunuz, geziyorsunuz, uzak mesafelere gidiyorsunuz. Eğer Allah size deveyi boyun eğdirmeseydi, siz onu boyun eğdirebilir miydiniz? Allah paranızı harcamanıza da karışır. Çünkü O'nundur, karışması gayet doğaldır. Dünya da O'nun, sana verdiği mal mülk de O'nun, sen de O'nunsun. Bu vücudu nerede nasıl kullanacağına karışır, bu malı mülkü nerede nasıl kullanacağına da karışır.
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَا خَلَقْتَنَا وَرَزَقْتَنَا وَهَدَيْتَنَا وَكَفَيْتَنَا وَعَلَّمْتَنَا وَفَرَّجْتَ عَنَّا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا فِي قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ سِرٍّ أَوْ عَلَانِيَةٍ أَوْ خَاصَّةٍ أَوْ عَامَّةٍ أَوْ حَيٍّ أَوْ مَيْتٍ اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle bize vermiş olduğu, bizim için yaratmış olduğu ve bize boyun eğdirmiş olduğu mahlukatından misaller vermişti. Gökten suyu indirir, sizin için onunla yerden bir sürü şeyler bitirir. Hayvanlardan süt yaratır, onların karınlarında, midelerinde, vücutlarında, fersle demin arasından yarı hazmedilmiş olan gıdaların bulunduğu yerde onunla kan arasından tertemiz sütü çıkartır. Sizin için arıya vahyeder, arıyı sizin emrinize verir, arıya nasıl bal yapacağını öğretir. Ve o kendisine Rabbinin göstermiş olduğu yoldan gider gelir. Kendisine Rabbinin öğrettiği şekilde kovanlarını hazırlar, içini balla doldurur, size ikram eder. Bir kilo balı yapabilmek için binlerce arı çalışır. Milyonlarca çiçeğe konarlar ve onlardan topladıklarını getirirler, size sunarlar. Eğer bilirseniz bu Rabbinizin size olan merhametini ve sevgisini göstermektedir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden birisi de Veduttur. Allah El-Veduttur. Kullarını sevendir. Madem ki kendisi kullarını sevmektedir, o halde kullar da onu sevmelidirler. Bu nimetlerin bize hatırlatılması insanlarda hem Allah'ın kudretini düşünme, Allah'ın sanatını düşünme, Allah'ın ilmini düşünme, tefekkür etmelerini sağlamak için, hayvanlar üzerinde düşünsünler, kafa yorsunlar, Allah'ın kudretini görsünler, ilmini görsünler, mahlukat üzerinde derin derin düşünmek suretiyle bunları anlasınlar. Bir taraftan Allah'ı sevsinler, bir taraftan Allah'tan korksunlar. Böyle rahmet sahibi, böyle merhamet sahibi, kullarına bu şekilde sevgiyle muamele eden Allah'a şükretsinler, nankörlük etmesinler. Bir taraftan böyle maksatlar varken diğer taraftan da bu ayetlerden bir maksat hayvanlar alemini, kainatı incelemektir. İnsanlara bunun yolu gösterilmektedir ve buna teşvik edilmektedirler. İnsan merak etsin sütün nasıl oluştuğunu, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi olduğunu incelesin, bulsun ve sonra Rabbine şükretsin. Bu kitabın kelamullah olduğundan emin olsun. Eğer varsa kalbinde bir takım tereddütler, soru işaretleri, o soru işaretlerinden kurtulsun. İmanı kuvvetlensin ve insanoğlu bu kitabın Allah'tan olduğundan mutmain olsun. Bütün tereddütlerinden kurtulmuş olsunlar. Çünkü iman tereddütsüz bir şekilde tasdiktir. Allah Azze ve Celle tereddüt etmeden, en küçük bir şüphe bile olmadan tasdik etmemizi istemektedir ve ancak böyle bir imanı kabul etmektedir. En küçük bir tereddüt varsa, küçücük bir şüphe varsa bu iman değildir, küfürdür. O yüzden Allah Azze ve Celle çok miktarda yaratmıştır. Bize gereği olmayacak kadar ihtiyacımızın çok ötesinde yaratmıştır. Böylece insanoğlu Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu görsün, ilminin sonsuzluğunu görsün ve sonsuz bir imana sahip olsun. Az yaratmış olsaydı belki bir takım insanlar şüpheden kurtulamayacaklardı. Az yaratmış olsaydı belki de bazı kimselerin kalbinde şöyle sorular meydana gelecekti. Allah çok yaratamadı mı acaba? Şunları yarattı da acaba şöyle olsaydı o şekilde yaratamıyor muydu da öyle yaratmadı? Bu gibi sualler akla gelmesin, kalbe gelmesin diye Allah Azze ve Celle her çeşit varlığı neredeyse sonsuz diyeceğimiz miktarda yaratmıştır. Havada uçanları da yaratmıştır. Karada yürüyenleri de yaratmıştır. Denizde yüzenleri de yaratmıştır. Suyun içinde yaşayanı da, toprağın içinde yaşayanı da, havada yaşayanı da, acıyı da, tatlıyı da, ekşiyi de, binlerce çeşit tadı, milyonlarca, milyarlarca şu dünyada bile varlıkları, çeşit çeşit böcekleri, çeşit çeşit kuşları, çeşit çeşit balıkları, her türlü
her türlüsünü yaratabileceğini insanlara göstermek istedi. Ve buna rağmen insanoğlu üzerinde düşünmediği için, tefekkür etmediği için şüphelerinden kurtulamamaktadır. Bu kendisinin kabahatidir. Tefekkür edebilirdi. Kendisine akıl verilmişti. Aklını kullanmak istemedi. Hayatını değiştirmeyi göze alamadığı için mahlukat üzerinde kafa yormak da istemedi. Eğer mahlukat üzerinde kafa yorsa hayatını değiştirmek zorunda kalacak ve Allah Azze ve Celle'ye yönelecek ve onun dediği gibi yaşamak zorunda kalacak. İşte o bunu istemediği için mahlukat üzerinde de düşünmemiştir. Ya da bütün bunları ister istemez öğrendiğinde bunların Allah tarafından yaratılmadığını, tabiat tarafından yaratıldığını söyleyerek işin içinden çıkmak istemiştir. Halbuki bu mükemmel varlıkların bir akıl sahibi tarafından yaratılmış olması icap eder. Bu mükemmel sanatların yüksek düzeyde ilim gerektiren ve yüksek düzeyde kudret gerektiren, hatta sonsuz ilim ve sonsuz kudret gerektiren bu kadar varlıkların ne olduğunu tarif edemedikleri, aklı olmayan tabiatın yarattığını söylemeleri kendi kendileriyle çelişkidir. Bir tane yaratıcıyı kabul etmemek için sonsuz yaratıcıyı kabul etmek zorunda kalırlar. Ya bu şekilde tabiatı ilahlaştırmak zorunda kalırlar ya da bunun yanlış olduğunu düşünenlerdense onlar da evet Allah yaratmıştır derler, o kadar daha ötesini düşünmek istemezler. Evet Allah ne kadar güzel yaratmıştır derler, ne kadar ilim sahibi, kudret sahibi derler, Subhanallah derler ama o kadar onun ötesine gitmek istemezler. Sadece Allah'ı bu şekilde takdir etmek, ona olan hayranlıklarını ifade etmekle kurtulacaklarını zannederler. Öyle inanmak isterler. Bu şekilde Allah'a olan hayranlığımızı ifade edersek tamamdır gibi düşünmek isterler. Kulluk görevlerini unutmak isterler. Kulluk görevlerini hatırlamak istemezler. Onlar sadece Allah'ı sevmek isterler. Ondan korkmak istemezler. Halbuki Allah hem sevilmelidir hem de korkulmalıdır. Ve Allah Azze ve Celle'nin onların hayatına karışmasını istemezler. Evet derler, Allah ne kadar güzel yarattı. Bir kısmı Allah'a da inkar eder. Bir kısmı Allah'a kabul etse de sadece Allah'ı yaratıcı olarak görmek ister, o kadar. Hayatına karışmayan bir Allah'a iman eder. İnsanoğlu Allah'a kul olmamak için, nefsine ve şeytana kul olmak için her türlü felsefeyi geliştirir. Allah Azze ve Celle o yüzden bu ayetlerinde kendisinin kudretini bize hatırlatır. Bilinen bir şeydir gerçi. Bilinen bir şey neden hatırlatır? Malumu yeniden bildirmek, ilan etmek ne içindir? Allah Azze ve Celle insanların büyük çoğunluğunun kendisini kabul ettiğini bilmektedir. Allah'ın yaratıcı olduğunu, bu varlıkların Allah tarafından yaratıldığını insanların çoğu kabul etmektedir ve Allah da bunu bilmektedir. O halde Allah Azze ve Celle neden tekrar tekrar bu meselelere temas eder? Çünkü Allah'ın muradı bilinen bir şeyi bildirmek değil. O bilinen şeyden başka bir sonuç elde etmek. Madem ki bunu biliyorsunuz, o halde onun dediği gibi yaşamanız gerektiğini de bilmelisiniz. Madem ki onun ilminin sonsuzluğunu görüyorsunuz, o halde ondan iyi bilemeyeceğinizi de kabul edin, onun dediği gibi yaşayın, onun kanunlarına tabi olun. Madem ki onun kudretinin sonsuz olduğunu biliyorsunuz, o halde onun kanunlarına göre yaşamadığınızda size azap edeceğini de bilebilmelisiniz. Allah Azze ve Celle bütün bunları anlatırken kendisinden başka ilahın olmadığına delil olsun diye anlatır. Böylesi meselelere temas eder, yarattıklarından bahseder, bizi düşünmeye davet eder ve sonunda kendinden başka bir ilahın olmadığı meselesini tekrar gündeme getirir. Böylece insanlara, madem ki Allah böyle olandır, o halde ondan başka ilah da yoktur. O halde sadece ondan alın hayatta bağlı kalacağınız esasları. Hayatınızı onun kitabına göre şekillendirin. Bunu söylemek ister. Fakat insanoğlu sadece bu ayetlerden Allah'ın kudretini ve ilmini görür o kadar. Onun sonucunda o meseleyi bağlaması gereken noktayı görmek istemez. Allah'ın muradı budur halbuki. Onu bir noktaya bağlamak istemektedir. Yoksa Mekke'nin Ebu Cehilleri de Ebu Lehebleri de zaten bunu kabul etmektedir, inkar etmemektedirler. Ebu Cehle de sorsanız, "Men halakas semavati vel ard?" Gökleri ve yeri kim yarattı deseniz, Ebu Cehiller leyekulunne halakahunnel azizul alim. Derler ki, muhakkak ve muhakkak derler ki aziz ve alim olan Allah yarattı. Onların da bunda bir şüphesi yoktur yani. O halde Allah Azze ve Celle neden bu meselelere kitabında ara ara temas etmektedir? Çünkü yaratıcı olarak Allah'ı kabul etmektedirler ama onu kanun koyucu olarak görmek istememektedirler. Onun hayatlarına karışmasını kabul etmemektedirler. Onun sadece kainatı idare eden bir Allah olmasını istemektedirler. Sadece kainata müdahale etsin. Sadece gökleri ve yeri idare etsin. Ama bize karışmasın. Nasıl giyineceğimize, nasıl yiyeceğimize, ne yapacağımıza, ne yapmayacağımıza. Parayı nasıl kazanacağımıza, nasıl harcayacağımıza. Ailemize, çoluk çocuğumuza, iş hayatımıza, hiçbir şeyimize karışmasın. Devletimize karışmasın. Biz istediğimiz gibi hükmedelim. İstedikleri budur. O yüzden peygamberi kabul etmediler. O yüzden kitabı kabul etmediler. Allah'ın peygamber gönderen bir Allah olmasını istemediler. Kitap gönderen bir Allah istemediler. Onları başıboş bırakan bir Allah istediler. Sadece tabiatı idare eden, insanı idare etmeyen, insana kanunlar göndermeyen, kitap göndermeyen, peygamber göndermeyen bir Allah istediler. İşte onun için Allah Azze ve Celle bu meseleleri anlatır, sonra kendisinden başka ilahın olmadığına bağlar. Madem ki bütün bunları görüyor ve biliyorsunuz, o halde Allah'tan başka bir otoriteyi de tanımamalısınız. Kainatta ondan başka bir otorite olmadığı gibi sizin üzerinizde de ondan başka bir otorite olmamalıdır. Tüm insanlar ona boyun eğmelidir ve Rablerine şükretmelidir. Allah Azze ve Celle size bütün mahlukatı boyun eğdirdi. Denizler size boyun eğdi. Sizin için gökten yağmur yağdırır. Güneş her gün vazifesini yerine getirir. Arılar bile sizin için çalışır. Hayvanlar sizin için büyütülür. Etleri, sütleri sizin içindir. Derilerine varana kadar sizin içindir. Bütün bunlara karşı ne kadar da insanoğlu nankördür. İnnel insane li rabbihi lekanut. Muhakkak ki insanoğlu Rabbine karşı pek nankördür. Allah Azze ve Celle insana verdiği nimetleri hatırlatarak aynı zamanda onları nankörlükten de kurtarmak ister. Nankör insan insan mıdır? Ana baba hakkını bilmeyen mesela insan mıdır? Mesela bir ana baba çocuğunun kendisine karşı nankörlük yapması karşısında ne der ona? Ey nankör evlat, senin gibi evladım yok der. Senin gibi evladı reddediyorum der. Çünkü annesidir, babasıdır, onun üzerinde hakları vardır. Halbuki onu yaratmamıştır. Onun rızkını veren de kendisi değildir. Buna rağmen nankör evladı hiçbir ana baba kabul etmez. Allah Azze ve Celle böyle kulları nasıl kabul eder? Allah'ın hakkı ana babadan çok daha fazla değil midir? Ana baba dediğini zaten yaratan da yine Allah. Onun sana bakması için ona sevgi veren de yine Allah. Onun elini, ayağını, aklını yaratan da yine Allah. Onun sana, ananın sana içirdiği sütü onun vücudunda yaratan da Allah. Onu besleyen de Allah. İnsan anasına, babasına bile nankör olduğunda anne baba kendisine her lafı söylemektedir. Allah Azze ve Celle nankörlük yapmayın demek istemektedir. Bütün hayvanatı, canlı cansız her şeyi sizin için yarattı, size boyun eğdirdi. Develere biniyorsunuz, geziyorsunuz, uzak mesafelere gidiyorsunuz. Eğer Allah size deveyi boyun eğdirmeseydi, siz onu boyun eğdirebilir miydiniz? Size eğer denizleri boyun eğdirmeseydi, denizlerde gemileri yürütebilir miydiniz? Eğer suyu sıvı olarak yaratmasaydı, mesela katı olarak yaratsaydı, gemileri yürütebilir miydiniz? Ya da yarı katı olarak yaratsaydı, mesela bal gibi olsaydı denizlerin katılığı, orada mesela gemilerinizi yürütebilir miydiniz? Her şeyi düşündü, size göre yarattı. Hepsi birbiriyle uyum halinde. Sizin gücünüzü, kudretinizi bilmektedir. Hayvanları, bitkileri, insanları, cansızları hepsini birbirine uyumlu olarak yaratmaktadır. Bütün bunları her gün görmektesiniz. Size yiyebileceğiniz şeyleri yaratmaktadır. Dişinizin kırabileceği, dişinizin çiğneyebileceği şeyleri yaratmaktadır. İçebileceğiniz şeyleri yaratmaktadır. Çenenize ne kadar kuvvet verdiyse, dişinizi ne kadar sağlam yaptıysa, yarattıysa ona göre yiyecekler yaratmaktadır. Çocukken yiyebileceğiniz şeyler başkadır. Büyüdüğünüz zaman size diş verir, onunla daha sert şeyleri yiyebilirsiniz. Her şeyin bir plan dahilinde olduğunu görüyorsunuz. O halde nasıl olur da bütün bunlar insanoğlu görmezden gelir? Halbuki Allah bütün mahlukata vahyetmektedir. İnsana boyun eğdirmektedir. Ve arıya da vahyetmiştir. İlham da bulunmuştur ve onu bu şekilde bir fıtratla yaratmıştır. Eğer onu saniyede 500 defa kanat çırpacak şekilde yaratmasaydı, o çiçeğin içerisindeki o aldığı şeyi alabilir miydi? Havada durabilir miydi? Havada durmaktadır ve alacağını çiçeğin içerisinden alabilmektedir. Her şey planlıdır. Ve sonsuz kudretin eseridir. Allah Azze ve Celle arıya vahyettiğini ifade eder. Bu bir misaldir. Kuşa da vahyetmiştir, yoksa kuş o şekilde uçabilir miydi? Balıklara da vahyetmiştir, yoksa balıklar o şekilde yüzebilir miydi? Çocuk da anasından doğduğu zaman ona da vahyetmektedir. Yoksa çocuk anasından emebilir miydi? Daha çocuk ana karnındayken de ona vahyetmektedir, ona ya bacağı hareketleri göstermektedir. Doğum vakti geldiği zaman nasıl bir şekil alması gerekiyorsa doğabilmesi için o şekli almaktadır. Aslında vahiy sadece arıya yapılmamaktadır. Allah Azze ve Celle aslında bütün mahlukata vahyetmektedir. Ve bütün mahlukat Allah'ın vahyiyle hareket edebilmektedir. Eğer Allah vahyetmeseydi yağmur yağmayacaktı. Eğer Allah vahyetmeseydi, arılar bal yapmayacaktı. Allah vahyetmeseydi, inekler süt vermeyecekti. Hepsi Allah Azze ve Celle'nin vahyetmesiyle gerçekleşti. Allah Azze ve Celle bize üzerimizdeki haklarını hatırlatıyor. Ve bu hakları bilen insan hem Allah'ı sevecek, hem Allah'tan korkacak, hem ona karşı nankör olmayacak, hem Allah'ı takdir etmesi gerektiği şekilde takdir edecek, hem de Allah'ın sonsuz ilmini, kudretini görecek ve ona teslimiyet gösterecek. Bütün bunlar hedeflenmektedir. Ve sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ Ve Allah sizi yarattı ve sonra sizi öldürür. Sizi de böyle yarattı. Nasıl ki bal arısını bu şekilde yarattıysa, ona vahyettiyse, sizi de bir şekilde, şu gördüğünüz şekilde sizi de yarattı, size de vahiylerde bulundu. Size de vahyetti, yeryüzüne vahyettiği gibi, meleklere vahyettiği gibi, hayvanlara vahyettiği gibi, size de bu şekilde vahyeder. Sizin de hayatınıza bir kanun koyar, çocukluğunuzdan itibaren onun koymuş olduğu kanuna göre yaşarsınız. Ve sonra sizi öldürür. Çünkü sizi bu dünyada ebedi kalasınız diye yaratmadım. Sadece imtihan için yaratıldınız ve burada kalacağınız süre kısıtlıdır. Sonra sizi öldürecek diyerek Allah Azze ve Celle hem bize Allah'ın üzerimizdeki hakkını hatırlatır, sizi Allah yarattı buyurur. Sonra sizi tekrar öldürecek diyerek bizi ahiret ile de korkutur ve ahireti bize hatırlatır. Sizi bu şekilde yaratan, sonra tekrar da öldürecek, elbette ki bu kadar varlıkları boşuna yaratmış olamaz. Bunların hepsini sizin için yarattı, size boyun eğdirdi. Sonra da sizi yarattı ve sonra sizi öldürecek. Eğer bu şekilde her şey biter giderse, o zaman hiçbir manası olmamış olur. Her şeyi sizin için yaratacak ve sonra içinizden bazıları Allah'a her türlü isyanı yapacak ve Allah Azze ve Celle'nin bir mahkemesi olmayacak, ona hesap sorulmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? İçinizden bir kısmı da Allah'a kulluk yapacak, nefsine kul olmayacak, insanlara kul olmayacak, Allah'a kul olacak ve Allah yolunda malını ve canını ortaya koyacak. Allah'a kulluk yapacak ve o da o şekilde ölüp gidecek, mükafatını almayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu dünyanın sonunda elbette bir mükafat olmalı, elbette bir ceza olmalı. Her memleketin mahkemesi olduğu gibi şu memleketin de bir mahkemesi olmalı. Her memleketin bir padişahı olduğu gibi bu memleketin de bir padişahı var. Her memlekette hapishane olduğu gibi o padişahın da bir hapishanesi var. Her hapishanenin gardiyanı, zebanileri olduğu gibi Allah'ın da zebanileri var. Aksi halde ceza verilmesi gerekene ceza verilmemiş olur. Mükafat verilmesi gerekene mükafat verilmemiş olur. Ve adalet gerçekleşmemiş olur. Ve her şey boşuna olmuş olur. Allah Azze ve Celle bu kadar varlıkları yarattığını bize ifade ediyor. Yani bunlar boşuna olamaz diyor. Bu kadar ilmi varlıklar yaratılıyor. Bu kadar sayıda yaratılıyor. Eğer bütün bunlardan sonra hiçbir şey olmayacaksa, herkes ölüp bu dünyadan gidecek ve bu şekilde her şey bitecekse, o zaman böyle bir tesis meydana getirmenin ne manası olabilir? Tesisler ondan sonra gelecek olan şehri gösterirler, ispat ederler, ona delil olurlar. Her tesisten sonra mutlaka bir şehir gelir. Şehrin yolları üzerinde tesisler kurulur. Dağın başında tesis kurulur mu? Bir şehre gitmeyen bir yolda tesis kurulur mu? Ondan sonrasında bir şey yoksa kimse oraya tesis kurar mı? Şu koskoca dünya denilen tesis elbette ki bir şey için. Elbette bundan sonrasında bir alem var. Başka bir şehir gelecek. Aksi halde her şey boşuna olmuş olur. Ve böyle bir şeyin olması mantıklı mıdır? Bu kadar büyük bir tesisin laf olsun diye yaratılmış olması mümkün müdür? Bir çay bardağı bile laf olsun diye yapılmıyorken, şu koskoca kainatın laf olsun diye yaratılmış olması mümkün müdür? Allah sizi yarattı ve sonra sizi öldürecek. Öldürecek ve sonra tekrar diriltecek ve hesap soracak. Allah Azze ve Celle insanların kalplerine hitap etmektedir. Bizi yarattığını bize hatırlatmak suretiyle üzerimizdeki hakkını bize hatırlatmaktadır. Ve sonra bize ölümü hatırlatmaktadır. Çünkü ölüm tek gerçektir. En ciddi gerçektir. Ağızların tadını bozan gerçektir. Ve insanın için en mühim meseledir. Allah Azze ve Celle insanı ölümü hatırlatır. Ölümü hatırlamayanlar dünya perest olmaktan kurtulamazlar. İnsan ölümü unuttuğu zaman dünyaya dalacaktır. Ölümü unuttuğu zaman hesabı unutacaktır. Hesabı unuttuğu zaman da her türlü günaha girecektir, çekinmeyecektir. O yüzden Kur'an ölümü hatırlatır bize. Efendimiz de ölümü hatırlatıyordu ve buyuruyordu ki, ağızların tadını bozan şeyi, yani ölümü hiç aklınızdan çıkarmayınız. Ölüm size gözünüzün siyahıyla beyazı gibidir. Beyazla siyah nasıl iç içe ise siz de öyle ölümle iç içesiniz ve her an gelebilir. Sonra sizi öldürecek. Ve minkum men yureddu ila erzelil umur. Ve içinizden bir kısmı erzelil umura kadar ona yaşama hakkı verilecek, yaşlanacak. En rezil hayata düdüğü çar olacak kadar yaşlanacak. En fena hayata, en zahmetli hayata, zor hayata, yani ihtiyarlığa kadar yaşamasına müsaade edilecek. Ve minkum men yureddu ila erzelil umur. İçinizden bir kısmı, yani hepsi değil, min teb'it içindir. İçinizden bir kısmı bu kadar uzun yaşamasına müsaade edilecek. Tamamınız bu şekilde olmayacaksınız. Bir kısmınız gençken, çocukken öleceksiniz. İçinizden bir kısmının erzelil umura kadar, hayatın en rezil şekline kadar, en fena şekline kadar, en sıkıntılı şekline kadar, yani ihtiyarlığa kadar. Bazı rivayetlerde bunun 75 yaşından sonrası olduğu ifade edilmiştir. Hazreti Ali'den gelen bazı rivayetler o şekilde. 75 yaş, 80 yaş, her neyse, bu yaşlara insan geldiği zaman artık hafızası zayıflar, bedeninin gücü azalır, beli kamburlaşmaya başlar. Gençliğini şöyle bir düşündüğü zaman, hey gidi günler hey der, neydim ne oldum? Böyle düşünür. Gençliğini hatırladığı zaman ağlamaya başlar. Belki de gençliğinde çok güçlü, kuvvetli, bile bükülmeyen birisiydi. Ama şimdi artık ayağa kalkamamaktadır. Yerinden kalkamayan, konuştuğu lafı bilmeyen, hatta kendi evini bile hatırlayamayan, bu benim evim mi diyecek kadar, ben buraya nasıl geldim diyecek hale gelir. Hatta çocuklarını bile bazen hatırlayamaz. Çocuklarını say deseniz sayamaz. Çocuklarının isimlerini karıştırmaya başlar. Torunlarını zaten hatırlayamaz. Kendi eşyalarını hatırlayamaz. Kendi evinde kendi odasını bulamaz. Benim odam nereydi diye sorar. af buyurun tuvaletin yolunu hatırlayamaz. Tuvalet neredeydi diye sorar. Erzelil umur. Hayatın en rezil şekli. Çocukluktan beter. Çünkü çocuklar böyledirler ama insanlar onların sorularından rahatsız olmazlar. Çünkü onlar sevimlidirler. Çünkü onlar çocukturlar. Çünkü onlar sizin evladınızdır. Onlara karşı sevginiz çok fazladır. Ve onlar daha küçük olduğundan, onlar yeni yeni öğrenecekleri için ve onlar istikbalinizdir, istikbal vaat etmektedirler. O yüzden onların böylesi hallerini hoş görürsünüz, hatta hoşunuza gider gülersiniz. Onlar size böyle sorular sordukları zaman hoşunuza gider. Onlar af buyurun altlarına yaptıkları zaman bile belki hoşunuza gider. Onların her şeylerinden mutluluk duyabilirsiniz. Onlar bilir bilmez konuştukları zaman gülersiniz, hoşunuza gider. Ama yaşlıların böyle hallerinden hoşlanmayabilirsiniz. Çünkü onlar dün aklı başında kimselerdi. Onların o kadar aklının başından gittiğini kabul edemezsiniz. Sanki o bunları bilerek yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Dikkatsizliğinden dolayı böyle davranıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Halbuki gerçekten de çocuklaşmıştır. Yanlış anlamamak icap eder. Kızmamak icap eder. Dayanmak icap eder. O senin çocukluğunda her şeyine katlanmıştı. Bunu unutmamak icap eder. Anne baba hakkını unutmamak icap eder. Allah Azze ve Celle... Eğer diyor yani içinizden bir kısmı uzun süre yaşarsa işte bu hale gelir. Bunu da hatırlatıyor ki insanlar çok fazla yaşamayı istemesinler. Herkes uzun yaşamak ister ama sonra da düğmesini bile ilikleyemeyecek hale gelir. Altından alınan bir insan durumuna gelebilir. Altına kaçırmaya başlayabilir, çocuklar gibi olabilir. Bunlar hatırlatılıyor ki siz neden bu dünyaya bu kadar hayransınız? Neden bu kadar uzun yaşamak istersiniz? Nice insan var ki uzun yaşama arzusuyla şerefinden feragat eder. Adi karaktersiz insanların önünde boyun eğer. Kendisini tehdit ettikleri zaman karaktersizler ve katiller biraz daha uzun yaşama arzusuyla onlara boyun eğmeyi tercih eder. Halbuki uzun yaşasan bile sonuçta geleceğin şey erzelil umurdur. Kötü bir hayata geleceksin. Sonuçta varacağın hayat böyle bir hayattır. Bu dünya arzusu nedendir o halde? Allah Azze ve Celle içinizden bir kısmı yaşatılır buyuruyor. Sizi yarattı sonra sizi öldürür ama bir kısmınızı geç öldürür, bir kısmınızı erken öldürür. Eğer bir kısmınızı geç öldürürse bu onlar için ayrı bir imtihandır. Yoksa onların Allah katında çok kıymetli olduklarından değil. Ve herkesin uzun zaman yaşaması onun hayrına olmaya da bilir. Bir kafirin uzun yaşaması, bir fasığın uzun yaşaması onun hayrına değildir. Uzun yaşamak eğer güzel bir ömürle geçtiyse o zaman güzeldir. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem yaşlılıktan Allah'a sığınırım buyuruyordu. Allahümme inni euzu bike minel aczi vel kesel diyordu. Aciz olmaktan, tembel olmaktan ve su'il kiber yaşlılığın kötülüğünden Allah'a sığınırım buyuruyordu. Hazreti Peygamber'i Allah Azze ve Celle yaşlandırmadı. 60 küsür yaşlarında onu kendi katına aldı, yaşlandırmadı. Kimseye muhtaç etmedi. kısa bir zaman içerisinde büyük görevler ifa ettim. Kısa peygamberlik hayatında dünyada devrimler yaptı ve bu dünyadan göçtü gitti. Daha genç sayılabilecek bir yaştayken o Allah'tan uzun bir ömür istemedi. Allah Azze ve Celle'den eğer bunu isteseydi muhakkak ki Allah onun bu isteğini kabul ederdi. Ama Allah Azze ve Celle'den böyle bir şey istemedi. Çünkü o Rabbine aşık idi ve Rabbine ulaşmak istiyordu bir an evvel. Nasıl ki Hazreti Musa Aleyhisselam da Rabbi ile buluşmak üzere acele etmişti. Rabbi onu Tur-i Sina'ya davet ettiği zaman acele etmişti. Halbuki biraz daha bekleyebilirdi. Rabbi ona hemen gel dememişti. Ama o Rabbi ile bir an evvel buluşabilmek için acele etmişti. Hazreti Peygamber de Rabbi ile bir an evvel buluşabilmek için, vuslata ulaşabilmek için uzun yaşamayı istememişti. Uzun yaşayanlar bunu, uzun yaşamak isteyenler bunun hesabını yapmalılar. 80-90 yaşına gelip de felç olanları görmeliler. Düğmesini bile ilikleyemeyenleri görmeliler. Altından alınan ihtiyarları görmeliler. Uzun yaşamayı değil, dolu dolu yaşamayı istemeliler. Uzun yaşamayı, rezil yaşamayı değil, salih amellerle yaşamayı istemeliler. Allah Azze ve Celle neden bazılarını yaşlandırır? Gençler onlara baksınlar da yaşlılığı istemesinler diye. Gençler onlara baksınlar da dünyanın boş olduğunu anlasınlar diye. Gençler onlara baksınlar da gururları, kibirleri kırılsın diye. Kendilerinin de bir gün böyle aciz, kambur, yerinden kalkamayan kimseler durumuna gelebileceklerini düşünsünler. Kibirlenmesinler, gençliklerine aldanmasınlar, kendilerini bir şey zannetmesinler diye. Onların yaşlı hallerine baksınlar, gençliklerinin kıymetini bilsinler diye. Yaşlandığım zaman bir şey yapamayacağım, o halde şimdi yapmalıyım desinler diye. Hayatlarının kıymetini bilsinler diye. Zamanlarını iyi değerlendirsinler diye. Allah bazı insanları yaşlandırır. Hem onlar daha sonrakilere tecrübelerini aktarsınlar diye. Yaşlandıkça onlarda eğer Müslüman iseler hikmet verilmeye başlanabilir. Artık onlar hikmetle bakarlar. Ve gençleri tecrübelerinden istifade ettirirler ve hikmetli konuşurlar. Hikmetle konuşsunlar ve gençleri onlardan istifade etsin diye. Ve yaşlılığın sıkıntılarına katlansınlar ve günahlarından bir kısmı affedilsin diye. Ve yaşlılık döneminde fazla bir şey yapamasalar bile Allah'ı tesbih etsinler. Zaten günah işleyememektedirler. Ve eğer bol miktarda tövbe istiğfar ederlerse bu şekilde günahları azalmış olarak ya da tamamen bağışlanmış olarak ahirete gitsinler diye. Bu ve bunun gibi bir takım sebepler ve hikmetleri var. Madem ki insan yaşlandığı zaman erzelel umura gidiyor, madem ki insana yakışmayacak bir hayata tekrar dönüyor. Koca adam olmuş, belki devlet idare etmiş, belki vali olmuş, başbakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş. Belki darbeler yapmış, kendini cumhurbaşkanı seçtirmiş. Ama sonunda düğmesini bile ilikleyemeyecek bir insan haline gelmiş. Orduların başında insanları titretmiş, Ama sonunda düğmesini ilikleyemeyecek bir insan haline gelmiş. Böylelerini görsünler ve dünyanın rütbesinin, mevkisinin, makamının hepsinin geçici olduğunu anlasınlar diye. Hadlerini bilsinler, kulluklarını unutmasınlar diye. Ahirete yönelsinler. Yaşlandıkça insan artık bir ayağının çukurda olduğunu daha çok hisseder ve ahirete yönelir. Artık dünya namına fazla bir beklentisi kalmamıştır. O yüzden artık yönünü ahirete çevirir. Artık kendisinin yaşlı olduğunu hissetmektedir. Her şeyin bir vakti var. Sevap da gençken kazanılıyor. Mal mülk de gençken kazanılıyor. Malı mülkü kazanmayı ihtiyarlığa emeklilikten sonraya bırakıyorlar mı? Neden sevap kazanmayı emeklilikten sonraya bırakıyorlar? Halbuki emeklilikten sonrası zaten erzelil umur. En rezil hayat. Allah'a kulluk yapmayı, hayatını değiştirmeyi, Allah'a ibadet etmeyi sonraya tehir edenler, neden para kazanmayı sonraya tehir etmiyorsunuz? Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki yaşlılıkta para kazanılmaz. Çok iyi biliyorsunuz ki yaşlılarda öyle bir enerji olmaz. Çok iyi biliyorsunuz ki yaşlıların hastalığı bitmez. Çok iyi biliyorsunuz ki yaşlılarda öyle bir akıl kalmaz. O yüzden şimdi ne kazandıysam o diye düşünüyorsunuz. İşte öyle, sevap da öyle. Cennet de öyle. Cennet de gençken kazanılır. Mal gibi, mülk gibi. İnsan yaşlandığı zaman namazı bile doğru dürüst kılamaz. Eğilip doğrulmaktan aciz olur. Yaşlandığınız zaman mesela diyelim ki böyle sohbetlere gelebilir misiniz? Şu binanın asansörü olmasa mesela şuraya çıkabilir misiniz? Hep bunları düşünün gençliğinizden. Bir merdiven gördüğünüz zaman yaşlılığı hatırlayın. Yaşlı olsaydım şu merdivenleri çıkamazdım deyin. O halde şimdi gücüm varken ne yaparsam işte o kalır bana. Gücüm varken neyim varsa ortaya koymalıyım deyin. Zamanınızı değerlendirin. Bir yaşlıya sorun mesela. Amca deyin, dede deyin, nene deyin. Genç olsaydın ne yapmak isterdin? Mutlaka size güzel şeyler söyleyecektir. Şu anda genç olsaydın ne yapmak isterdin? Mutlaka güzel şeyler söyleyecektir. Ama o yapamayacaktır. Ama siz yapabilirsiniz. Allah Azze ve Celle bize ölümü hatırlattıktan sonra yaşlılığı hatırlatıyor. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden bir kısmını geç öldürecek, yaşlandıracak. Daha da zor bir ölüm olacak yani. O da kendisi için belki yaşlanmayı bir şey zannedecek ama eğer yaşlılığının kıymetini bilemezse, yaşlılığını değerlendiremezse sadece sıkıntılarıyla karşılaşır ve o sıkıntılarla karşılaştıkça da isyan etmeye başlar. Allah'a isyanı artar. Bazı yaşlılar yönünü Allah'a çevirirken yaşlandıkça artık dünyadan kopar ve yönünü sadece Allah'a çevirir. Bazıları ise yaşlandıkça yine de Allah'a yönünü çevirmez. Daima aklında ölüm olduğu halde yine de ölümü unutmaya çalışır ve bir gün ölüm gelir onu bulur. Yaşlıların ölüm aklından hiç çıkmaz. Hiç ölümü akıllarından çıkaramazlar. Bir gün gecenin saat 2'sinde 3'ünde evde çalışırken, masamda çalışırken annem kalkmıştı. şu anda 86 yaşında annem, kalktı, lavaboya gidiyordu. Benim çalıştığımı gördü. Ne yapıyorsunuz dedi. Anne işim var, çalışıyorum dedim. Ben dedi ölümü bekliyorum. Ya siz neyi bekliyorsunuz dedim. Ben ölümü bekliyorum. Ya siz neyi bekliyorsunuz? Saat 3 olmuş. Yaşlıların hiç aklından çıkmaz ölüm. 24 saat akıllarında ölüm vardır. En küçük bir şey olsa bir tarafların hemen öleceğim diye onu düşünürler. Yaşlı bir akrabanız varsa onunla beraber kalmayı isteyin. Yaşlılar bir ev için rahmettir. Yaşlılar bir ev için nurdur. Yaşlısı olmayan eve yazıklar olsun. Yaşlısı olmayan, yaşlı istemeyenlere yazıklar olsun. Yaşlılar aslında insana hayatının kıymetini öğretir. Yaşlılar belki biraz zahmeti olur ama sonuçta faydası çok daha fazladır. Yaşlı istemeyen evlatlar, anasını babasını sokağa atan alçaklar, anasını babasını hatırlamayan, aramayan, sormayanlar, anasını babasını huzurevine götüren alçaklar, bir gün sizi de çocuklarınız huzursuzluk evlerine götürecekler. Bakın bakalım orası huzur evi miymiş, huzursuzluk evi miymiş? O yaşlıların o zor hayatlarında yanlarında olacağınıza, o zor günlerinde onları terk ettiniz öyle mi? Anasının babasını sokağa atanlar bizden değildirler. Anasını babasını sokağa atanlar insanlıklarını kaybetmişlerdir. Eğer kendilerinin de bir gün yaşlanacağını, kendilerinin çocuklarının da kendilerine öyle davranacağını düşünürlerse ne kadar iğrenç bir durum olduğunu kendileri de anlayabilirler. Allah Azze ve Celle bize ihtiyarlığı hatırlatıyor. Bütün bunları düşünelim diye. Acizliğimizi düşünelim. Şimdiki gücümüze, kuvvetimize bakmayalım. Yarınları düşünelim diye. Allah Azze ve Celle insanın insan olabilmesi için acizliğini hatırlaması gerektiğini bilmektedir ve insana acziyetini hatırlatmaktadır. Neden Allah bu şekilde yapar? İhtiyarlatır bazılarını. Nikeyle ya'leme ba'de ilmin şey'e. Ta ki bildikten sonra, bilen bir varlık haline geldikten sonra hiçbir şey bilmeyen bir varlık durumuna gelsin diye. Bir şeyler öğrenmiş, yıllar boyunca çocukluğundan itibaren yaşlanıncaya kadar her gün bir şeyler öğrenmiş, öğrenmiş, öğrenmiş, öğrenmiş. Göz nuru dökmüş, öğrenmiş, dinlemiş, öğrenmiş. Tecrübeler kazanmış, hayatta başına bir sürü olaylar gelmiş, öğrenmiş, öğrenmiş, öğrenmiş. Fakat demek ki sonunda hiçbir şey bilmez hale gelebilmektedir. Ve ne sorsanız bilmiyorum der. Bazen çocuklarını bile hatırlayamaz. Halbuki dün belki de alim bir insandır. Dün belki bir bilim adamıdır. Dün belki dünya çapında bir insandır. Ama öyle bir hale gelir, insanlar onları gördüğü zaman insanın ilminin geçici olduğunu anlarlar. İlmi daimi olan, daima ilmi kendiyle birlikte olan sadece Allah'tır. Hem kendisi daima bakidir, hem sıfatları onunla daima birliktedir. Ezelden beri alimdir, ebede kadar. İnsanın ise ilmi öyle değildir. O da geçicidir ve yaşlandığı zaman ilmini tekrar kaybeder. O kadar ilim öğrenmiştir ama hepsini teker teker unutmaya başlar. İşte o noktaya gelsin. Aciz olarak yaratılmış olan yeniden aciz olsun. Ve herkes böylece haddini bilsin ve kibirlenmesin. Bu şekilde olsun diye İnnallâhe alîmun kadîr. Allah'tır alim olan, kadir olan. Muhakkak ki Allah alimdir ve kadirdir. Her şeyi bilen sadece O'dur. İlmi daima kendiyle birlikte olan, hiç ayrılmayan O'dur. Her şeye kadir olan sadece O'dur. Allah'tır hiçbir zaman kudretini kaybetmeyen. Allah'tır hiçbir zaman ilmi eksilmeyen. Onun dışında bütün mahlukat, hepsi kendi de fanidir, sıfatları da fanidir. İnsan bunları düşündüğü zaman haddini bilebilir. وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ Allah kiminizi kiminize rızık meselesinde üstün kıldı. Hepinizin rızkı aynı değil. Bir kısmınız fakir olarak yaratıldı. Bir kısmınız zengin olarak. Herkese Allah aynı kabiliyetleri vermedi. Herkese aynı imkanları da vermedi. Allah bir kısmınızı bir kısmınıza üstün kıldı rızık hususunda. Akıl konusunda da öyle elbette, ama burada rızık meselesi var. İnsanlar neden benim rızkım dar, neden falanın rızkı geniş diyebilirler. Allah Azze ve Celle, Allah böyle takdir etti buyuruyor. Yeryüzünde işlerin yürümesi için. Yeryüzünde eğer herkes eşit olsaydı, herkesin rızkı aynı olsaydı, fakir zengin diye bir şey olmasaydı kim iş yapacaktı? Herkes zengin olsaydı kim kimi çalıştıracaktı? Rızık da aynı olsaydı herkes, o zaman şu büyük binalar, şu büyük yapılar yapılamazdı. Şu memleketler bu hale gelmezdi. Şu binanın yapılabilmesi için bir sürü insan çalışır. Birisinin parası vardır, diğerlerinin gücü vardır. Eğer birinin parası olmasaydı bu binalar yapılabilir miydi? Eğer birileri fakir olmasaydı başkasının işinde çalışır mıydı? O zaman medeniyet kurulabilir miydi? Onun için Allah Azze ve Celle rızık hususunda herkesi eşit kılmadı. Herkese aynı imkanları vermedi. Herkese aynı kabiliyetleri vermedi. Herkesin kaderini aynı şekilde takdir etmedi. Elbette ki bu ayet mazlumların o zulme sessiz kalmasını gerektirmez. Eğer birileri zulme uğradığı için fakir iseler, eğer birilerinin hakları ellerinden alındığı için, kapitalistlerin sömürüleri, emperyalistlerin sömürüleri yüzünden fakir düşmüşlerse, onların sabretmesini emretmiyor bu ayet. Bu ayet Allah kiminizi kiminize rızık hususunda üstün kıldı derken, sizi sömüren, sizin malınıza, mülkünüze gizli veya açık yollarla el koyan, kapitalistlerin, emperyalistlerin, zalimlerin zulümlerine sessiz kalın. Bu Allah'ın takdiridir, Allah böyle takdir etmiştir demek değil. Bu din zulme karşı sessiz kalmayı emretmez. Bu din zulme karşı mücadeleyi emreder. Burada kastedilen şey, bir zulme uğramamış fakat kendisinin kabiliyetleri kısıtlı olduğu için para kazanamamaktadır. Ya da kendisine atasından, babasından fazla bir şey kalmadığı için ondan dolayı doğru düzgün bir iş yapamamaktadır. böyle olanların hem sabretmesini sağlamaya dönüktür. Yani Allah sizi imtihan için bu şekilde farklı farklı yaratıyor. Eğer kabiliyetiniz kısıtlıysa ya da Allah'ın size verdiği imkan kısıtlıysa, o zaman bunlara sabır gösterin. Bu da sizin imtihanınız demektir. Ama eğer zulme uğradıysanız, hakkınızı elinizden aldılarsa, sizi sömürüyorlarsa, o mesele başka. İslam hiçbir zaman zulme sessiz kalmayı emretmez. Tam tersine en büyük şehit, zalim kralların, diktatörlerin karşısında hakkı söylediği için şehit edilenlerdir der. İslam'ın olaya bakışı budur. İslam meseleyi böyle değerlendirir. En büyük şehit olarak zulme karşı geldiği için öldürülenler, hakkı söylediği için zalim diktatörlere, hakkı söylediği için şehit edilenleri en büyük şehit olarak isimlendirir. İslam mıymıntılığı, pasifliği emretmez. Ama eğer Allah'ın takdiri ise ona karşı sabretmeyi emreder. Allah Azze ve Celle sana az kabiliyet verdiyse, bir başkasına daha fazla kabiliyet verdiyse, o onun imtihanı, bu da senin imtihanın. Böyle kabul edeceksin ve mutlu olacaksın, hayatını yaşayacaksın. Bu dünya imtihanını bu şekilde kazanacaksın. Eğer bunu böyle değerlendirmezse, zengin olduysa, Allah onu fakirlere üstün kıldıysa rızık hususunda, zengin olarak onu yarattıysa ya da kabiliyetli yarattıysa, bu insan şımaracaktır ve kendinden bilecektir. Rabbim böyle takdir etti demeyecektir. Ayet böylesi bir durumu engellemeye dönüktür. Yani ey insanoğlu, eğer sen başkalarından rızık hususunda üstün kılındıysan, daha zeki, daha kabiliyetli kılındıysan, daha fazla mal mülk sana verildiyse, bilesin ki bu Allah'ın bir takdiri, senin marifetin değil. Allah kimini zengin yaratmak istiyor, kimini fakir. Zengin olan bundan dolayı şımarmasın, fakir olan da bundan dolayı kendini kahretmesin, isyan etmesin, mutsuz olmasın ve Allah Azze ve Celle'nin kendisi için hayırlı olanı takdir ettiğini düşünsün. Birisi peygamberimize gelip de, ya Resulallah, benim zengin olmam için Allah'a dua eder misin demişti de, Efendimiz bunu isteme demişti. Bu zordur dedi. Bunun hakkını vermek zor dedi. Fakirlik daha kolay. Zengin olup da hakkını vermek daha zor. O yüzden ulema tartışmıştır. Zenginliğe şükretmek mi daha zordur, fakirliğe sabretmek mi? Genellikle zenginliğe şükretmek daha zor olarak kabul edilmiştir. Fakir zaten ister istemez sabredecektir. Ama zengin olduğu halde şükretmek hiç kolay değildir. Zengindi ve şükrediyordu ama buna rağmen Abdurrahman bin Avf der ki, Allah bizi fakirlikle imtihan etti, kazandık. Ama zenginlikle imtihan etti, kaybettik. Önce fakirlerimiz vardı, sabrediyorlardı, imtihanı kazanıyorlardı. Ama bir gün Allah onları zengin kıldı ve imtihanı kaybettiler, dünya peres olmaya başladılar. Zengin neden böyle olur? Çünkü kendisini artık meşgul eden, Allah'tan uzaklaştıran malı, mülkü ve işi çoktur. Çünkü mal ve mülk insanı şımartmaktadır. Çünkü zenginin çevresi de zengin olur. Onlarla otura kalka, onlar gibi olmaya başlar, fakirlerle oturmaktan zevk almaz olur. Bu bir imtihandır ve bu imtihanı kaybedenler çoktur. Zengin olup da fakirlerle oturmaktan, kalkmaktan zevk alan pek göremezsiniz. Zengin kendi gibi zenginlerle oturup kalkmak ister ve bu bir imtihandır, imtihanı kaybetmiştir. Bazen zenginlik zeki olmaktan da kaynaklanmaz. Her zaman zekiler zengin olmaz. Her zengin de zeki değildir. Bazen tam tersine hiç zeki olmayan bir insanı Allah verdikçe verir. Matematiği kötüdür, fiziği kötüdür, kimyası kötüdür, bütün dersleri kötüdür. Ucu ucuna ya geçmiştir ya sınıfta kalmıştır. Ama ticaret hayatında çok başarılı olmuştur. Kendini zeki zanneder. Zeki olsaydın herhalde matematiğin öyle olmazdı zamanında. Seninki zeki olduğundan değil. Ticaret ayrı bir kabiliyet. Ya da Allah seni belki öyle imtihan etmek istediği için veriyor. Allah katında zenginliğin bir kıymeti olsaydı kafirlere zenginlik vermezdi. Allah katında zenginliğin kıymeti olsaydı fasıklara vermezdi. Allah katında ilim kıymetli, zenginlik değil. Zengin olarak doğan var mıdır? Vardır. Padişah olarak doğan var mıdır? Vardır. Babası padişahsa kendisi de padişah olacaktır. Padişah olarak dünyaya gelen var. Zengin olarak da dünyaya gelen var. Çünkü Allah katında ne padişahlığın kıymeti var ne zenginliğin. Çalışmayana da Allah verebilmektedir. Ama Allah ilme kıymet vermektedir ve o yüzden de çalışmayana ilim vermemektedir. Onun için alim olarak dünyaya gelen bir tane Allah'ın kulu gösteremezsiniz. Zengin olarak, padişah olarak dünyaya gelenleri gösterebilirsiniz. Ama alim olarak dünyaya gelen bir tane, ilim adamı olarak dünyaya gelen, bilim adamı olarak dünyaya gelen bir tane Allah'ın kulu gösteremezsiniz. Çünkü Allah katında ilim kıymetlidir ve Allah çalışmayana ilim vermez. Ama insanoğlu zengin olduğu zaman kendisini çok kabiliyetli, çok zeki zannetmeye başlar. Halbuki mal ve mülk zekayla olmuyor her zaman. Onun da elbette tesiri vardır yerine göre. Duruma göre, adamına göre elbette onun da bir tesiri vardır. Elbette ticaretten anlaması da bir çeşit zekadır elbette ki. Ama bu her zaman zekayı göstermez. Çünkü nice zeki hayvanlar var ki bakın mesela çok zayıftır. Mesela tilki hayvanların en kurnazı olarak bilinir ama çöp gibi zayıftır. Balık ise hayvanların içinde en akılsızıdır ama etlidir. Allah Azze ve Celle eğer sadece zekaya göre rızık veriyor olsaydı en fazla rızkı tilki elde etmeliydi. Zekaya göre rızık veriliyor olsaydı birçok hayvan acından ölmeliydi. Ama bu böyle değil. Rızık Allah'ın bir takdiridir ve imtihan içindir. Bir kısmını fakirlikle imtihan eder, bir kısmını zenginlikle. Fakir olan sabredecek mi? Zengin olan da şükredecek mi? Herkes çeşit çeşit imtihanlara sokulur. Ama insanlar bunu böyle anlamazlar. Zengin kendini bir şey zannedebilir. Fakir de üzülebilir, morali bozulabilir. Beni neden böyle fakir yarattın diye isyan edebilir Allah muhafaza. Halbuki fakirlik birçok kimse için kurtuluştur. Elbette ki çok fakirlik tehlikelidir. Efendimiz o çok fakirlikten Allah'a sığınmıştır. Allahümme inni euzu bike minel küfri vel fakir demiştir. Küfürden de fakirlikten de sana sığınırım Allah'ım. Çok fakirlikle küfrü beraber zikretmiştir. Çok fakirlik insanı küfre kadar da götürebilir demek bunun manası. Eğer anlamazsa, yerine koyamazsa her şeyi, yerli yerine oturtamazsa, bunun bir imtihan olduğunu anlamazsa, fakirliğinden dolayı küfre kadar gidecek laflar söyleyebilir. Onun içindir ki burada belirtiliyor, kimini kimine biz böyle üstün kıldık, yani yapan biziz. Bunu bir sebepten dolayı yapıyoruz. O halde fakir olan üzülmesin, zengin olan da şımarmasın. Ben kazandım, ben yaptım ettim demesin. Bilsin ki bu Allah'ın takdiri. Her şey böyle, yalnız rızık değil. Her şey böyle, güzellik de böyle, zeka da böyle. Başka şeyler de böyle, sonuçta veren Allah'tır. Allah Azze ve Celle dünyada işlerin yürümesi için herkesi eşit şekilde yaratmamıştır. فَمَنْ لَز۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَى O üstün kılınmış olanlar, rızık hususunda üstün kılınanlar, kendilerine verilmiş olan rızıkları ellerinin altındakilere, sağ ellerinin sahip olduğu cariyelerine, kölelerine, işçilerine, fakirlere ya da bunlara vermezler. Bunlara vermemektedirler. Fahum fihi seve. Allah Azze ve Celle onlar onda o rızık hususunda ortak olmalarına rağmen onlar Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o rızıktan fakirlere vermezler. Allah Azze ve Celle burada tevhidden bahsetmektedir. Tevhidi inkar edenlere cevaplar vermektedir. Onlara demektedir ki, üstün kılınmış olanlar, zenginler, kendilerine verilmiş olan rızkı fakirlere ya da başkalarına veriyorlar mı? Başkalarını kendilerine ortak ediyorlar mı? Etmiyorlar. Bunu yaparlar mı? Hayır, yapmazlar. O halde neden Allah Azze ve Celle'nin mülkünde başkalarını ortak ediyorlar? Kendileri kendilerine verilmiş olan rızık hususunda başkalarını ortak kabul ediyorlar mı kendilerine? Rızkı veren Allah olduğu halde, onların olmadığı halde, o rızık onların marifeti değil. Allah onları üstün kıldığı için onlar üstünler. Allah onları zengin kıldığı için zenginler. Sonuçta Allah'ın, buna rağmen onlar kendilerine emanet olarak verilmiş olan bu rızıkları başkalarıyla paylaşıyorlar mı? Paylaşmıyorlar. O halde nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle'nin haklarını başkalarına veriyorlar ve Allah'a onları ortak kılıyorlar? Halbuki kendileri kimsenin kendilerine ortak olmasına razı olmuyorlar. Rızkı veren Allah olduğu halde o rızka kimseyi ortak etmiyorlar da Allah'ın kendi saltanatına, hükümranlığına, yetkisine, malına, mülküne Allah'ın başkalarını ortak ediyorlar. Allah'ın verdiği malı üçe ayırıyorlardı. Diyorlardı ki bu Allah'ın hakkı, bu da putlarımızın hakkı, bu da bizim hakkımız. Allah'ın hakkını güya fakirlere verecekler, putların hakkını da putlara verecekler, putların önüne koyacaklar, din adamları, sahtekarlar gelip alacaklar, yiyecekler. Allah'ın malını tutuyorlar, o yolda harcıyorlar. Halbuki başkalarını ortak etmiyorlar, ama neden o tanrıları ortak ediyorlar? O tanrılarının yolunda neden mallarını, mülklerini harcıyorlar? Allah'ın malına onları ortak ediyorlar. Ayetin manası bu olduğu halde, tevhidi ispat eden, şirki reddeden Allah'a ortak koşulmasını reddetmek için gelmiş olduğu halde bu ayeti bir bakıma sosyalizmi öneriyor gibi anlayanlar olmuştur. Hatırlayın, 10 ayet kadar evvel, 12-13 ayet kadar evvel iki yerde Allah Azze ve Celle onlar kendilerine uygun görmediklerini Allah'a uygun görüyorlar demişti. يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ Kendilerinin kerih gördüğü, çirkin gördüğü, hoşlanmadıkları şeyleri Allah için kılıyorlar. Allah'a layık görüyorlar. Halbuki kendilerine uygun görmüyorlar. Mesela bir misal verilmişti. Kızları Allah'a isnat ediyorlar, oğlanları kendilerine. Kızları, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Ama kendileri kızları sevmiyorlar. Kız olacağı zaman ya da kız olduğu zaman, kızı olduğu zaman kızı toprağa gömüyorlar ya da yüzleri simsiyah kesiliyor kızı olduğu için. Kendileri oğlanı seviyorlar, erkek çocuğunu seviyorlar ama Allah'a ise kızları isnat ediyorlar. Melekleri Allah'ın oğulları olarak görmüyorlar, Allah'ın kızları olarak görüyorlar. Kendileri için uygun görmediklerini Allah'a uygun görüyorlar. Orada öyle buyurulmuştu. Burada da ona benzer bir durum var. Kendileri için uygun görmedikleri, yani mesela mallarına kimseyi ortak etmezler. Bunu uygun görmezler, buna izin vermezler. Ne mallarına, ne makamlarına, ne namuslarına. Hiç kimseyi ortak etmezler, bunu reddederler. Ama Allah'a ortaklar koşarlar. Demeleri gerekmez miydi ki? Biz kendimize uygun görmediğimizi nasıl Allah'a uygun görüyoruz? Bu nasıl bir Allah anlayışıdır? Allah senden kıymetsiz midir ki? Kıymetsiz gördüğün şeyi Allah'a isnat ediyorsun. Kıymetli gördüğünü de kendine. Bu nasıl bir Allah anlayışı? Bu Allah'ı takdir etmemektir. Allah'ı anlamamaktır. Onun makamını idrak etmemektir. Onlar böyle düşünüyorlardı ve Allah Azze ve Celle onları birkaç ayet öncesinde reddetmişti. Onlar böyle diyorlar. يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ Kendilerinin tiksindiği, hoş görmediği şeyleri Allah'a uygun görüyorlar. Malları, mülkleri, tanrıları yolunda harcıyorlar. Halbuki kendilerinin malına, mülküne başkalarını ortak etmiyorlar. Ama Allah'ın malına başka tanrıları ortak ediyorlar. O tanrılar yolunda harcıyorlar. Siz bunu bugün başka ideolojiler uğrunda harcamak olarak anlayabilirsiniz. Allah uğrunda harcamıyorlar. Kendilerinin malını başkalarına vermezler. Ama bakarsınız bazen yanlış ideolojiler uğrunda para harcarlar. Kimseyi kendi mallarını ortak etmezler. Ama bakarsınız batıl davalar uğrunda para harcarlar. Allah'ın malını, mülkünü yanlış davalar, yanlış tanrılar, tanrılaştırılmış kimseler ya da ideolojiler ve felsefeler uğrunda harcarlar. O mala, mülke, Allah'ın malına, mülküne yanlış kimseleri veya ideolojileri ortak kılarlar. Batıl davalar uğrunda para harcayanlar işte böyle yapmaktadırlar. Yaptıklarının manası budur. Allah'ın malına başkalarını ortak kılıyor. Nasıl ki hüküm konusunda Allah'a ortak kılamazsınız. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي هُكْمِهِ اَحَدًا Allah kendi hükmünde kimseyi ortak etmez. Yetki Allah'ındır. Allah bu yetkiyi kimseyle paylaşmaz. Kanun koyma yetkisi Allah'a aittir ve Allah bu yetkiyi kimseyle paylaşacak değildir. Ama onlar Allah'ın bu yetkisini paylaşmaya kalkarlar. Allah Azze ve Celle ne yetkisini paylaşır ne de malını mülkünü. Velillahi mulku semavati vel ard. Her şey Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü sadece ona aittir. Başka davalar uğrunda harcanamaz. Batıl davalar uğrunda harcanamaz. Sahte tanrılar yolunda harcanamaz. Kabirlere kurban kesmek şeklinde de harcanamaz. Türbeler yolunda da harcanamaz. Çünkü o mal mülk Allah'ındır ve Allah için harcanmak zorundadır. Tanrılaştırılmış insanlar ideolojiler uğrunda harcanamaz. O parayla Allah'ın verdiği mal mülkle bir koyun alıp bir insanın bir insan için kesilemez. Sadece Allah için kesilebilir. O yüzden keserken Bismillah denilir. Allah'ın mülküdür çünkü. Allah'ın mülküdür ve sadece Allah'a aittir. Onun yolunda kurban edilebilir. Başkası ona ortak edilemez. Bu ayetteki fehum fihi seve kısmına dayanarak onlar onda ortaktırlar, eşittirler. Bu kısmı yanlış anlayıp İslam'ın sosyalizmle aynı olduğunu söyleyenler ortaya çıktı. İslam sosyalizmi gibi fikirler ortaya attılar. Kaddafi'nin de görüşü buna benzer bir görüştü. Yeşil Kitap diye bir kitabı vardı. İslam'ı sosyalizm olarak anlatıyordu. Ve bu fikirler İslam aleminde İslam'ı bilmeyen bazı kimselerin arasında yer buldu. İslam'ın sanki kendine has bir ekonomik doktrini yokmuş. Sanki İslam eksikmiş de onlar İslam'ın o eksiğini ekonomiyle ilgili eksiğini sosyalizmden alarak tamamlamak isterler adeta. Halbuki İslam tamamdır. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Dininiz tamamdır. Dinin bir eksiği yoktur. Dinde ekonomi de var. Dinde helaller, haramlar da var. Dinde devletle ilgili hükümler de var. Savaşla ilgili, barışla ilgili, para kazanmayla ilgili, parayı harcamayla ilgili. Evlenmenizle ilgili, boşanmanızla ilgili, mirasınızla ilgili. Hayatınızda ne varsa, savaşla ilgili, barışla ilgili. Her konuda dinin söylediği bir şey vardır. Ve din eksik değildir ki onu tamamlayasınız bir ideolojiyle. Sanki İslam'ın ekonomik meselelere bir bakışı yok. Sanki İslam'ın koyduğu esaslar yok. Sanki o meseleyi tamamen insanlara bırakmış. Ve bunlar tamamlıyorlar o kısmını. Sosyalizmden alıyorlar ve diyorlar ki İnsanlar eşit olmalı. Fehum fihi seve ayetine dayanarak. Onlar onda yani rızıkta ortaktırlar. Daha doğrusu eşittirler. Yani o halde eşit olmalıdırlar. Şeklinde anlamak istiyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin mirası helal kıldığını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de miras ayetleri var. Elbette buna göre bir kısmı zengin olacak, bir kısmı olmayacak. Babasından mal düşen var, düşmeyen var. Elbette İslam'da şahsi mülkiyetin olduğu bilinen bir gerçektir. Allah şahsi mülkiyete müsaade etmiştir. Peygamberimizin şahsi mülkiyeti vardı. Hepsini Allah yolunda da dağıttı. Allah Resulü hiçbir zaman şahsi mülkiyeti reddetmedi, men etmedi. Efendimiz zamanında da sahabe-i kiram çalışıyorlardı, ticaret yapıyorlardı. Kimi zengindi, kimi fakirdi. Zenginlerin fakirlere yardım ettiğini biliyoruz. Hiçbir zaman Efendimiz zenginliği reddetmedi ve zenginlerin malını paylaştıracağız herkese demedi. Çünkü böyle olduğu zaman şahsi mülkiyete izin verilmediği zaman o zaman toplumda üretim düşer. Eğer şahsi malım olmayacaksa insanlar öyle düşünürler. Benim malım değilse o zaman niye çalışayım? Ne kadar çalışırsam çalışayım aynı olacaksa, herkes aynı olacaksa o zaman niye çalışayım? Ben çalışacağım, başkalarına da verilecek benim çalıştığım, onlara eşit olarak paylaştırılacak. O zaman ben neden çalışayım? İnsanlar böyle düşünürler ve çalışmazlar. Bu üretimin düşmesine sebep olur. İnsanı Allah böyle yaratmıştır. Küçük çocuklarınız varsa onları deneyebilirsiniz. Akrabalarınızın çocuklarını deneyin. Çocukların hepsinde şahsi mülkiyet arzusu vardır. Çocuklara bir oyuncak verseniz ikinciyi de ister. Üçüncüyü de ister. Allah böyle yaratmıştır. Kendininkinin dışında diğerlerini de almak ister. Allah böyle yaratmıştır. Böyle bir mal arzusu vermiştir. Hem imtihan için hem de çalışsınlar diye. Yoksa dünyada medeniyetler kurulmazdı. Herkes ortak olacak denilse, o zaman kimse çalışmaz. Üretim düşer. Üretimin düşmemesi için İslam şahsi mülkiyete müsaade etmektedir. İmtihan olması için İslam buna müsaade etmektedir. Bir kısmı zengin olsun ve fakirlere vererek sevap kazansın diye İslam buna müsaade etmektedir. İnsanlar arasında yardımlaşma olsun diye İslam buna müsaade etmektedir. Herkesin farklı farklı imtihanları olacaktır. Bu ayete dayanarak diyelim ki ayette bir yönüyle müteşabih olabilir ya da öyle anlıyor olabilir bazı kimseler. O dediğim manaya, o manayı kendilerince anlıyor olabilirler. Ama Efendimizin hayatı meydandadır. Allah Resulü döneminde kurulan medeniyet meydandadır ve şahsi mülkiyete müsaade edilmiştir. Ve herkesin malı ortak diye bir şey yoktur. Allah Resulü'nün kurduğu devlet meydandadır. Kur'an'ın diğer ayetleri meydandadır. Aranızda rıza ile ticaret yoluyla kazanabilirsiniz demektedir Kur'an. Herkesin malı ortak olacak dememektedir. Ayeti böyle anlamak doğru olamaz. Ve sosyalist bir İslam anlayışı kabul edilemez. Bu kimseler biz Müslümanız diyorlar ama ekonomi meselelerini sosyalizmden alıyoruz ya da İslam'ın ekonomiyle ilgili görüşünün sosyalizme benzediğini düşünüyoruz ya da sosyalizmle aynı olduğunu düşünüyoruz diyor olabilirler. Bu aslında bir nevi aşağılık kompleksinden başka bir şey değildir. İlla ki beşeri ideolojilere benzetmeye çalışıyor dinini. Senin dininin böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Allah Azze ve Celle'nin kitabında eksiklik mi var? Neden illa ki birileri İslam'ın demokrasiye benzetmek istiyor? Birileri de sosyalizme benzetmek istiyor. Bunlar ne biçim adamdırlar? Sosyalizm ayrı bir ideolojidir. Faşizm ayrı bir ideolojidir. Kapitalizm bambaşka bir ideolojidir. Neden bir iki noktası İslam'a benziyor diye İslam'la aynı görmeye çalışıyorlar? Bir kısmı demokrasiyi İslam olarak yutturmaya çalışıyor. İslam'da istişarenin olması, İslam'da seçimin olmasını demokrasi olarak görüyor. Halbuki demokrasi seçimden ibaret değil, demokrasi parlamentodan, orada istişare yapmaktan ibaret değil. Demokrasi dediğin şey insanın hakimiyetine dayalı bir sistemdir. Demokrasilerde Allah'ın dediği olmaz, insanların dediği olur. Demokrasilerde çoğunluğun dediği olur, Allah'ın ne dediğine bakılmaz bile. Demokrasiler laiktirler. layık bir demokrasi anlayışı vardır tüm dünyada. Ve demokrasilerde sonuçta hakimiyet milletindir denilir. Yalan da olsa milletindir denilir. 3-5 kişinindir aslında ama milletindir denilir. Aslında milletin de değildir. 3-5 kişinindir. Milletin olsa bile bu İslam değildir. İslam'da Allah'ın dediği olur, milletin dediği değil. Millet mesela içki fabrikası olsun diyebilir. Millet mesela zina evleri olsun, faizli bankalar olsun, kumarhaneler olsun, uyuşturucu serbest olsun diyebilir. Ama Allah bunları haram kılmaktadır. Şimdi kimin dediği olacak? Demokrasiye göre halkın dediği olacak. İslam'a göre Allah'ın dediği olmak zorundadır. O halde İslam demokrasi değildir, demokrasi de İslam değildir. Bir kısım aşağılık kompleksine kapılmış kimseler İslam'ı demokrasi diye anlatırlar. Çünkü şu an dünyada hakim olan ideoloji demokrasi olduğu için illa ki İslam'ı onlara benzetmeye çalışırlar ve onlarla bu şekilde uyumlu olmaya çalışırlar. Karşı karşıya gelecek cesaretleri olmadığı için, onlarla uzlaşabilmek için onları değiştiremeyince İslam'ı değiştirirler. Çağı İslam'a uyduramayınca İslam'ı çağa uydurmaya kalkarlar. Bir kısmı demokrasi için bunu yaparken bir kısmı da sosyalizm için. Derler ki İslam'ın ekonomik görüşü sosyalizme uygundur. İslam bir sosyalizmdir. Ekonomi alanında, ekonomide İslam'ın görüşü sosyalizmle aynıdır derler. İslam'ı sosyalist bir sistem gibi göstermeye çalışırlar. Bir taraftan da biz Müslümanız derler. Kur'an'ı kabul ediyoruz derler. Peygamberi kabul ediyoruz derler. Sosyalizmin inkarcılığını reddediyoruz derler. Tanrısızlığını, ateistliğini reddediyoruz derler. Bu da şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Tamamen sosyalizmi savunsa, Allah'a da İslam'ı da inkar etse, o zaman zaten insanlar ondan uzaklaşacaktır. Ve yapması gereken görevi yerine getirememiş olacaktır. Kimseyi aldatamayacaktır. O yüzden ben Müslümanım der, ben Kur'an'ı kabul ediyorum der. Ama ekonomiyi sosyalizme göre yapmanıyız der. Şeytanın sağdan yaklaşması gibi sağdan yaklaşırlar. Bu şekilde Müslümanlar değişik oyunlarla karşı karşıyadırlar. Allah Azze ve Celle elbette bir kısmını bir kısmından üstün kılar. Bir takım hikmetleri vardır. Zengin fakire yardım etsin. Fakir zengine teşekkür etsin. Aralarında kardeşlik olsun. İnsanlık olsun. Bu duyguları gelişsin. Böylece medeni varlıklar olsunlar. Bu duyguları gelişmeden nasıl medeni olabilirler ki? Yardım etmeden nasıl medeni olabilir? O duygular nasıl gelişebilir? Dünyada fakir olacak ki zengin ona yardım edecek. Dünyada fakir olacak ki işler yürüyecek. Fakir zengine düşman olmaması için zengin fakirin yanında yer alacak. Onun hakkını alnının teri kurumadan verecek. Hem onun hakkını verecek hem de Allah bana fazla imkan verdi, mal mülk verdi. Ben de onlar, Rabbim bana nasıl kerim olarak davrandıysa ben de kerim olarak davranayım, başkalarına vereyim diyecek. Allah Azze ve Celle herkes aynı kabiliyette yaratmadı. Onu da böyle yaratmış demek ki. Başarılı olamıyor bir türlü. Ben onun elinden tutayım diyecek. Böylece insan olacak, medeni olacak ve böylesi duyguları yükselecek. Allah'ın bu şekilde farklı farklı yaratmasında böyle hikmetler var. Efe bi ni'metillahi yechadun. Onlar Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah onlara böyle nimetler vermiş. Onlar bu nimetleri kendilerinden mi biliyorlar? Allah onları yükseltmiş. Onlar kendilerinden mi biliyorlar? Nimetler inkar mı ediyorlar? Allah'a ortaklar mı koşuyorlar? Allah'ın nimetlerini verdiği rızkı başkaları yolunda mı harcıyorlar? Hangi hakla, hangi yetkiyle? Allah'ın nimetini inkar olur. Demek ki başka davalar uğrunda Allah'ın Allah yolunda değil de başka yollarda harcanırsa bu verilen rızıklar, bu nimetler Allah'ın nimetini inkardır, nimete karşı nankörlüktür. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada öyle buyuruyor, Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Yani başka davalar uğrunda harcıyorlar, başka sahte tanrılar uğrunda harcıyorlar, başka ideolojiler uğrunda harcıyorlar. Bu nimete karşından körlüktür ve Allah'ın nimetini inkar etmektir. Allah Azze ve Celle insanları mallarını, mülklerini harcama konusunda da ikaz ediyor. İslam her şeyi içermektedir. Bu mal benimdir, istediğim gibi harcarım, yok öyle bir şey. Mal da mülk de Allah'ın ve Allah'ın dediği gibi harcamak zorundasın. Malı mülkü kendinin gibi görenler, istediği gibi harcama hakkını kendinde bulanlar ya da hiçbir şekilde harcamama hakkını kendinde bulan cimriler, malı ve mülkü kendinin gibi görmüş olmaktadırlar. Halbuki Kur'an burada diyor ki Allah'ın nimeti. Bu Allah'ın nimeti diyor. Sizin değil. Dolayısıyla istediğiniz gibi sıkamazsınız, cimrilik yapamazsınız, istediğiniz gibi de harcayamazsınız. Allah paranızı harcamanıza da karışır. Çünkü O'nundur, karışması gayet doğaldır. Dünya da O'nun, sana verdiği mal mülk de O'nun, sen de O'nunsun. Bu vücudu nerede nasıl kullanacağına karışır. Bu malı mülkü nerede nasıl kullanacağına da karışır. İnanıyorsan böyle inanmak zorundasın. Allah böyle bir Allah'tır. Ve tam yetkili bir Allah'tır. Şuna karışır, buna karışamaz diye bir şey düşünemezsin. Her şeyine karışır. Ailene de karışır. Kılık kıyafetine de karışır. Nereni göstereceğine, nereni göstermeyeceğine de karışır. Her şeyin ona aittir. Devletine de karışır. Ne zaman, hangi şartlarda savaş yapacağına da karışır. Kimleri dost edineceğine, kimleri düşman edineceğine de karışır. Irak'ta Amerika ile beraber olabilir misin, olamaz mısın, ona da karışır. Suriye'yi karıştırma hakkın var mıdır, yok mudur? İncirli'yi Amerika'ya verme hakkın var mıdır, yok mudur? Ona da karışır. Bu kitap her şeye karışır. Allah'ı sadece ve sadece gündelik ya da özel hayatımıza karışır gibi kabul etmek ya da sadece camide olan, camiye karışan bir Allah olarak görmek, sadece namazda önümde eğilinen bir Allah olarak görmek, Allah'ı anlamamaktır, bu kitabı anlamamaktır. Allah Azze ve Celle Allah'ı da kitabı da anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında İslam'a karşı tuzaklar hazırlanıyor. Kafirlerin tuzaklarını başlarına geçir. Onların güçlerini sil süpür yok et ya Rabbi. Onların tuzaklarını bozmaya bizim kudretimiz yok. Ama senin kudretin var. Onların tuzaklarını boz ya Rabbi. Ve yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.